Ayrım 11.
Sayfa 98. Mustafa Kemal'in Latife'ye armağan ettiği tabancaların öyküsünü önce Muammer Erbol'dan dinledim. Bu tabancalar aynı zamanda milli mücadelenin zafere ulaştığı anı temsil ediyorlardı. Savaşın son anlarında Yunanlı komutan Trikopis esir düşünce kemeriyle birlikte tabancalarını da teslim etmişti. Mustafa Kemal'in Latife'ye armağanı esir düşmüş Yunanlı komutanın tabancalarıydı. Ancak Salih Bey ile İzmir'e gönderilen nişan armağanları arasında tabancalardan söz edilmiyor. Mustafa Kemal, Trikopis'in tabancalarını İzmir'de kaldığı günlerde Latife'ye hediye etmiş olmalı. Zira büyük taarruzun ardından İzmir'e geldiklerinde Trikopis'in tabancalarını da yanlarında getirmişlerdi. Latife'ye Trikopis'in tabancalarından daha güzel bir hediye düşünülemezdi. Latife, Mustafa Kemal'e işgal günlerini anlatırken şöyle diyordu. Paşam, tek bir şeyi sorup duruyordum kendi kendime. Acaba İzmir'in kurtuluşunu görebilecek miyim diyordum. Bu tabancalar İzmir'in kurtuluşunun da sembolüydü. İşgal bitse de henüz tehlike bitmemişti. Erbol, Mustafa Kemal Paşa tabancaları teyzem kendisini korusun diye hediye etmiş olmalı diyor. Trikopis'in tabancaları nerede? Burada bir parantez açmak gerekiyor. Latife Hanım'ın ölümünden sonra ailesi Atatürk'ten ona kalan hatıra eşyaları Harbiye'deki askeri müzeye bağışladı. Bu eşyalar arasında evlenme teklifinin yazılı olduğu resim, bir yağlı boya Mustafa Kemal tablosu, ikisi Trikopis'in olmak üzere dört tabanca ve Kuvayi Milliye askerlerinin İzmir'e girerken çektikleri iki sancak vardı. Oysa fotoğraflarını çekmek için müzeye gittiğimde bu eşyaların sergilenmediklerini gördüm. Bunun üzerine Latife Hanım'ın ailesi bilgi işlem sorumlusu Mehmet Binbaşı'ya hatıra eşyaların neden sergilenmediklerini sordu. Envanter defterlerinde mutlaka durduğunu söyleyen Mehmet Binbaşı, bir hafta süre istedikten sonra bağışlanan parçaların Atatürk salonuna yerleştirildiğini haber verdi. 2005 aralığından beri tabancalar ve sancak, Latife Hanım'ın adının yazılı olduğu plaketlerle Atatürk salonunda sergileniyor. Tabancalardan biri çok küçük ve zarif işlemelere sahip. Bu tabancayı Latife Hanım başına gelebilecek bir kaçırılma tehdidine karşı kendisini öldürmek üzere ömrünün sonuna dek çantasında taşımış. Evlenme teklifinin yazılı olduğu fotoğrafa ne yazık ki ulaşamadık. Zira tasnif edilmek üzere kütüphaneye verilmişti. Bulunmasının aylar süreceği söylendi. Mustafa Kemal, evleniyorum. Zübeyde Hanım'ın İzmir'e gittiği günlerde Mustafa Kemal Paşa'nın evlenmek üzere olduğu Ankara'nın en çok konuşulan dedikodusuydu. Milli Mücadele Ankara'sının unutulmaz isimlerinden Sefir İbrahim Abilov, 4 Ocak 1923 Cuma günü yeni yıla giriş nedeniyle Cebeci'deki Azerbaycan elçiliğinde 20-25 kişilik bir ziyafet veriyordu. Azerbaycan sefareti Cebeci'de ahşap, iri gövdeli eski bir Ankara konağındaydı. Sofra tabak tabak siyah havyarla bezenmiş, Azeri havaları çalacak çalgıcılar çağrılmıştı. Mustafa Kemal Paşa, işim var diye haber göndermişti. Yine de herkes onu bekliyordu. Ve gecenin geç saatinde geldi. O günlerin genç gazetecisi, günlük sütun yazarı İsmail Habib, Sevük de Yunus Nadi'nin çağrısıyla oradaydı. Sevük bu geceyi Mustafa Kemal'in ölümünden hemen sonra Aralık 1938'de Cumhuriyet'te yazmıştı. Gazi mühim bir sürprizle söze başladı. Gözler ona dikildi. Kulaklar ona açıldı. Verdiği haber hakikaten bir sürprizdi. Evleniyorum. Herkes hayret içinde. Ciddi mi paşam? Ciddi efendim. Ciddi, kati ve mukarrer. Evleniyorum. Galiba Ağaoğlu soruyor. İzmir Fatihi'nin kalbini fetheden bu bahtiyar kim? İzmirli bir kız. Anlattı. İlk defa o gece orada bu evlenme işini uzun uzun anlattı. Alacağı kadında maddi güzellikten ziyade manevi kıymete ehemmiyet verdiğini gösteren bir eda ile pek öyle ahım şahım değil diyor. Fakat öyle zeki ve samimi konuşuyor ki ailece ahdetmişler. Eğer ben İzmir'i alırsam mutlaka kendi köşklerinde misafir edeceklermiş. İnsanın kafasından geçeni biliyor. Mustafa Kemal Paşa'nın o gece hayranlıkla anlattıkları İzmir günlerinde yaşadıklarının bir özetiydi. Misafirliği kabul ettiğini, Latife'nin nasıl piyano çaldığını, 4-5 dil bildiğini açık bir samimiyetle anlatmıştı. Kızın en büyük meziyeti insanın kafasından geçen şeyi bile keşfedecek kadar ferasetli oluşudur. Mesela biz onların köşküne yerleştikten sonra bir gün İsmet Paşa'yı özlüyordum. İsmet Paşa da o sıralarda Mevfibe Hanım'la İzmir'de yaşıyor. Bulunduğu yer bize epeyce uzak. Haber de göndersem gene epey vakit geçecek. Halbuki o anda onunla konuşmayı ne kadar istiyordum. Birdenbire kapı vuruluyor. Giriniz dedim. Oo İsmet Paşa. Aman ne iyi ettin de geldin. Ben de seni özleyip duruyordum. İsmet Paşa şaşırdı. Fakat ben gelsin diye telefonla emrinizi bildirdiler de geldim. Kim telefon etmiş? Kız içeriye giriyor ve şöyle diyor. İsmet Paşa'nın gelmesinden memnun kalacağınızı düşündüğüm için ben telefon ettim. Görüyorsunuz insanın kafasından geçeni biliyor. Konuştu, konuşturdu, söyledi, söyletti. Ev sahibi salonun perdelerini açıyor. Bir de baktık ki ortalık apaydındır. İsmail Habip Sevük, Atatürk için, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul, 1939, sayfa 20-23. Mustafa Kemal o gece neden evlenmek istediğini şöyle anlatmıştı. Ben zaten evlenmek için evlenmek istemiyorum. Vatanımızda yeni bir aile hayatı yaratmak için önce kendim örnek olmalıyım. Kadın öyle umacı gibi kalır mı? Utkan Kocatürk, Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, sayfa 317. Kendisini ziyaret eden İngiliz yazar Grace Allison'la görüştüğü sırada söz kadınlara geldiğinde Mustafa Kemal, gelecek yıl bu zaman kadın özgür olacaktır, yüzünü açacak ve erkekler arasına karışacaktır demişti. Bunun üzerine Grace Allison, Mustafa Kemal'e arkadaşlarının onun bir prensesle evlenmesinden korktuklarını söylemişti. Bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek diye söze başlayan Kemal Paşa şöyle devam etmişti. Ben kendi halkımdan okumuş bir kadını seçmiş bulunuyorum. Tüm işlerimde gerçek ortağım olabilecek karakterde bir kadın. Karakterinin sadece yarısı ve yaşamının sadece yarısı için oluşan bir birleşmeden mutluluk beklenemez. Ben demokrasinin yanında yer aldım. Grace Allison, adı geçen eser, sayfa 211. İnönü'den Nişan Telgrafı. Mustafa Kemal ile Latife'nin Zübeyde Hanım'ın ölümünden 3 gün önce nişanlandıklarını İsmet Paşa'nın Lozan'dan gönderdiği kutlama telgrafından öğreniyoruz. Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine, nişanlanma müjdeniz beni mesut etti. İnşallah-ı Teala Allah'ın izniyle mesut olacaksın. Hem seni hem bizi tebrik ederim. İsmet, 13 Ocak 1922. Utkan Kocatürk, Atatürk çizgisinde geçmişten geleceğe, sayfa 373. Törensiz, yüzüksüz ve damatsız bir nişan töreniydi onlarınki. Çünkü Latife İzmir'de Zübeyde Hanım'ın başında, Mustafa Kemal ise Batı Anadolu'da gezideydi. O günlerde telefonla uzak mesafe konuşmaları yapılamadığına göre telgraf marifetiyle nişanlanmış olmalılar. Zübeyde Hanım'ı nikaha kadar hasta yatağında bekletmek yerine uzaktan kıyılan bir nişanı tercih etmişlerdi. Zübeyde Hanım Latife'yi sevmişti. Zübeyde Hanım gerçekten de oğluna kimseleri layık göremeyen annelerdendi. Latife'yi çok beğenip benimsediğini söyleyenler de var, onun bu evliliğe karşı çıktığını anlatanlar da. Asım Paşa, Zübeyde Hanım'ın Latife'nin gösterdiği şefkat ve ihtimama minnettar kaldığını, ''Oğlum çok haklı imişsin, bu kızı pek beğendim, gözüm arkada kalmasın sana layık bir eş olur.'' diye mektup yolladığını anlatırken, Zübeyde Hanım bu mektubu eşime yazdırıyordu. Zübeyde Hanım, Latife Hanım'ın ihtimamı altında ne yazık ki çok yaşamadı. Fakat eşimle her ziyaretimde Latife Hanım için uzun uzun dualar ettiğini hatırlarım, diyor. Asım Gündüz, adı geçen eser, sayfa 208. Ali Metin'in aklında kalan ise Zübeyde Hanım'ın kendisine daha trenden inmeden, Ali, bu hanım Mustafa'mı mesut edebilir mi acep, diye endişesini iletmesiydi. Yaver Salih ise ısrarla Zübeyde Hanım'ın Latife'yi oğluna uygun bulmadığını ama bu fikrini Kemal Paşa ile paylaşmasına yardımcı olmadığını söylüyor. Zübeyde Hanım benden düşüncesinin Ankara'ya bildirilmesini istemiyor, sadece bir an önce Ankara'ya dönmek istediğini söylüyordu. Bu nedenle Ankara'ya Zübeyde Hanım'ın fikri ile ilgili hiçbir şifre vermedim. Sadece dönmek istediğini ama doktorun bunun cinayetten farklı olmayacağını belirttiğini telledim. İsmet Bozdağ, Latife ve Fikriye, adı geçen eser, sayfa 125. Zübeyde Hanım'ın Latife'den hoşlanmadığı yolundaki anlatımlara karşı çıkan Profesör Doktor Yurdakul Yurdakul, Makbule Hanım'ın söylediklerine göre annesi Atatürk'e İzmir'den yolladığı mektuplarda Latife Hanım'ı çok beğendiğini, kendisine çok iyi uyan bir eş olacağını, artık beklememesini, onunla evlenmesini istemişti, diyor. Profesör Doktor Yurdakul Yurdakul, Atatürk'ün hiç yenilenmemiş anıları. Akso Yayıncılık, İstanbul, Ocak 1999, sayfa 85. Rauf Bey de Zübeyde Hanım'ın Latife'yi çok beğendiğini düşünenlerden. Gazi, annesinin de ilk günlerde mevzua, evlenmelerine tereddütlü bakmasına rağmen Latife Hanım'ın misafiri olmasından ve bilhassa karşı yakada onun için hazırladığı evde adeta hasta bakıcı gibi alakadar olmasından sonra kendisine Avrupa görmek, okumak başka şeymiş, bu kız seni bahtiyar eder, onun kıymetini bil dediğini anlattı ve sonra da dedi ki Rauf sen Karabekir, Ali Fuat ve Refet'le evlenin, yuva kurun. Bak çok şükür vatan kurtuldu, hepimiz 40'ı geçtik, aile huzur ve saadetine hak kazandık. Cemal Kutay, adı geçen eser, sayfa 746. Zübeyde Hanım'ın kendisine bu denli şefkatle yaklaşan Latife'yi sevmemesi bence pek mümkün değil. Ama yakın çevresindekilere zaman zaman kuşkularından söz etmiş olmalı. Zübeyde Hanım'ın o günlerde ölüm döşeğinde olduğunu ve çok acı çektiğini unutmamak gerek. Zaten Türk Tarih Kurumu Başkanı Halaçoğlu da Latife Hanım'ın evrakları arasında Zübeyde Hanım'ın kendisine ilişkin tutumunu ilk kez açığa çıkaracak belgeler bulunduğunu söylüyor. Atanın Latife Hanım'a yazdığı mektup göz yaşartacak. Yeni Şafak Gazetesi, 2 Aralık 2004. Burada vurgulanması gereken belki de şu. Latife ile Mustafa Kemal Paşa, Zübeyde Hanım'ın sağlığında nişanlanmışlardı. Zübeyde Hanım söylendiği gibi isteksiz olsa herhalde son günlerinde onu üzecek bir nişana kalkışmazlardı. Zübeyde Hanım'ın ölümü. İzmirliler Zübeyde Hanım'ı karşı yakadaki evin bahçesinde güneşlenirken görünce mutlu oluyorlardı. Ona baktıkça Mustafa Kemal Paşa'nın da şehirlerine geleceğini düşünüyorlardı. O günlerde 6-7 yaşlarında bir çocuk olan Gülfem İren bir anısını şöyle aktarıyor. Karşıyaka istasyonunda Uşakizadelere ait bir köşk vardı. Atatürk'ün bugün annesinin gömüldüğü caminin hemen yakınındaydı. Bahçede tek bir çam ağacı vardı. Onun altına bir hasır koltuk yerleştirilir, sonra da Zübeyde Hanım getirilirdi. Omuzlarına kadar dökülen beyaz başörtüsüyle koltukta güneşlenirdi. Biz de çocuk çoluk bahçe duvarından Atatürk'ün annesini seyretmeye giderdik. Atatürk her şeyimizdi. Ben de bol bol Zübeyde Hanım'ı seyretmeye giderdim. Gülfem İrem'le görüşme. Mustafa Kemal, Emir Çavuşu Ali'yi bir telgrafla Ankara'ya çağırınca, Yaver Salih Latife'ye, belki de annesini görmeye geliyor, dedi. Ancak Mustafa Kemal, İzmir'e annesi hayattayken gelemedi. Fotoğraf subayı Esat Bey'i annesinin yanına gönderdi. O da Zübeyde Hanım'ın son fotoğraflarını çekti. Zübeyde Hanım'ın son saatlerinde Latife'nin yanında ikinci bir vasiyet yazdırdığı anlatılıyor. Zübeyde Hanım 15 Ocak 1923 akşamı öldü. Latife, Zübeyde Hanım'ın ölüm haberini önce İzmir valisi Abdülhalik Bey'e bildirdi. Düzenlenen cenaze törenine neredeyse bütün İzmir katılmıştı. Cenaze alayının uzunluğu 1 kilometreyi buluyordu. Batı cephesi Kurmay Başkanı Asım Gündüz, Kazım Özalp, Fahrettin Altay, Mürsel Bakü, İzzettin Çalışlar, Abdurrahman Nafiz Gürman Paşalar cenaze kortejinin en önünde yürüyorlardı. Okullar çelenkler göndermiş, memurlar ve komutanlar cenazeye gelmişti. Siyah bir manto giyen, siyah peçe örten Latife cenaze yürüyüşüne katılmak istedi. ailesinin ve din adamlarının itirazı üzerine bir faytonla cenazeyi arkadan izlemekle yetinmek zorunda kaldı. İslam'da kadın cenazeye katılamaz demişlerdi. Cemil Sönmez, adı geçen eser, sayfa 105. Zübeyde Hanım çok dindardı. Akaretlerde yaşarken yazdırdığı vasiyetnamesinde gömülmesinin ardından neler yapılacağını tek tek not ettirmişti. Beşiktaş'taki Yahya Efendi haziresine gömülmesi, gömüldükten sonraki üçüncü gece doğalı bir akşam yemeği düzenlenmesi, beş kurban kesilip dağıtılması, bir çeşme yaptırılması gibi istekleri vardı. Ancak İzmir'de vefat ettiği için hazireye gömülme isteği yerine getirilemedi. Latife, mezarlıkta yüzlerce gümüş mecidiye sadaka dağıtmış, ilk gece İzmir'in tanınmış hafızlarından 33 kişi çağırarak sabaha kadar hatim duası indirtmiş, 3 gün üst üste dua, 40'ında da mevlid okutmuştu. Ayrıca 52. gecede fakirlere aşure dağıtılıp hatimler indirilmişti. Kayınvalidesinin gönlünden geçenleri fazlasıyla yerine getiren Latife'ye Mustafa Kemal'den bir teşekkür telgrafı geldi. Latife hanımefendiye, teessüratıma, kederime, bütün kalbinizle iştirak edeceğinize tamamen eminim. Validemin son saatlerini sizin şefkatkar ihtimam ve dikkatiniz altında geçirmiş olması cidden beni müteselli avutuyor, ediyor. Çok teşekkür ederim. Haber-i ziya, ölüm haberi üzerine İzmit'te bana bir gece için mülaki, kavuşan olan halam ve hemşirem ve görüşmek üzere gelen Halide Hanım adı var, kastediliyor. Muhabbetle gözlerinizden öperler. Yarın akşam Bursa'ya hareket edeceğim. Oradan takriben 2 gün kaldıktan sonra Balıkesir'e hareket edeceğim. Gazi Mustafa Kemal, 19 Ocak 1923. Utkan Kocatürk, Atatürk çizgisinde geçmişten geleceğe, sayfa 373. Bursa'da kutlanan nişan. Mustafa Kemal annesinin cenaze töreni için İzmir'e gelmedi. Programını planladığı biçimde sürdürdü. 16'sında İzmit'te İstanbul basını ile buluştu. 20-24 Ocak'ta ise Bursa'daydı. Şerefine Madame Broughton'un otelinde düzenlenen büyük akşam yemeği bir evlilik partisine dönüşmüştü. Time, 10 Mart 1923, Mustafa Kemal'in Bursa'ya gidişi. 20 Ocak. Ancak Time dergisi 1923 yılının Mart ayında yayın hayatına başlıyor. Bu yüzden Bursa'da öğretmenlere hitaben yaptığı 27 Ekim 1922 tarihli konuşmada 3 Mart tarihli Time'da haber olmuş. Zaten Time dergisinin ilk sayısı da bu. O günlerin Time dergisinde yayımlanan haber şöyle. Türkiye'de susuzluk çekiyor Amerika gibi. Mustafa Kemal Paşa evliliğini kutlamak için Bursa'da bir parti verdi. Şaraplarıyla tanınan bir Fransız otelinde toplandılar. Ancak içecek bir şey yoktu. Sonunda mal sahibi mahzenin şarap dolu olduğunu söyledi. Mustafa Kemal de Madame Brote'ye en iyilerini bizim için çıkartır mısınız dedi. Bunun üzerine Madame Brote ama efendim jandarmalar mahzeni mühürlediler deyince Mustafa Kemal söyleyin mührü kaldırsınlar dedi. Mühürler Mustafa Kemal'in şerefine koparılmıştı. Partiye katılanlar Ankara'ya doğru yola düşerken geride 72 ölü adam ve 52 adet boş bordo şişesi ile 20 adet boş şampanya şişesi kalmıştı. Isaac Marcos'un adı geçen eser, sayfa 173. 80'li yaşlarında bir otel sahibi olan Madame Brote, 21 yaşındayken ipek uzmanı olan babasıyla birlikte Bursa'ya gelmiş, bir süre sonra da Hotel de Anatolia'nın sahibiyle evlenip Bursa'ya yerleşmişti. Madame Brote'nin otelinde kurulan sofrada kadınlar da vardı. Tabii konu yine döndü dolaştı, Mustafa Kemal'in evlilik meselesine geldi. Rauf Bey'in manyasi, eşi Lahika Hanım, İzmir'de evlenecek misiniz doğru mu diye sordu. Mustafa Kemal'in cevabı kısaydı. Evet doğrudur. Evlenme tarihini bu geziye göre ayarladık. Evvelce kendi hesabıma evlenmenin aleyhindeydim. Ben mücadele adamıyım. Hiçbir kayıt altına girmek istemezdim. Bu sebeple kendi hesabıma da evlenmeden yana değilim. Bu fikrimi neden değiştirdiğime gelince Bunu Latife Hanım'a söyleteceğim. O eğer bunun cevabını veremezse işte o zaman fena. Lahika Hanım'ın "Latife Hanım güzel mi Paşa Hazretleri?" sorusuna Mustafa Kemal sohbeti noktalayan bir cevap verdi. "Hanımefendi, çok güzel olsa ben zaten almazdım. Ben kıskanç bir erkeğim. Zekasını, bilgisini, terbiyesini beğendim." İsmet Bozdağ, Gazi ve Latife, sayfa 94. 9. Nikah kıyılıyor. Mustafa Kemal karşı yakaya 27 Ocak sabahı geldi. Lozan görüşmelerinde Türkiye'yi temsil eden İsmet Paşa dışında bütün komutanlar İzmir'deydi. Cenazesinde bulunamadığı annesine o gün veda edecek, ardından kendisini bekleyen bir başka kadına, Latife'ye gidecekti. Milletin karşısına artık cepheden cepheye koşan bekar bir komutan olarak değil, değişimin habercisi bir kadınla evlenmiş olarak çıkacaktı. İzmir gazeteci akınına uğramıştı. Özellikle dış basının temsilcileri tetikteydiler. Gazi'nin İzmir gezisini izlemek üzere gelmişlerdi ama gerçek beklentileri bir nikaha da tanıklık etmekti. Mustafa Kemal'i karşı yakada karşılayanlar arasında Latife yoktu. Latife'nin Gazi'yi karşılamaya gelme önerisi o günün koşullarına uygun bulunmamıştı. Babası Muammer Bey ise istasyondaydı. Yaver Salih o günü şöyle aktarıyor. Nihayet Atatürk'ün treni istasyona geldi. İstikbaline gelenler arasında Latife Hanım'ın babası ön safları işgal ediyordu. Atatürk vagondan inmeden evvel beni yanlarına çağırdılar ve Latife Hanım hakkında bazı malumat istediler. "Ben onunla evlenmeye karar verdim, şimdi babası burada mı?" diye sordu. Orada olduğunu öğrenince de bir sır verir gibi şöyle dedi. "Öyleyse hemen git, babasını bu kararımdan haberdar et. Fakat başka hiç kimseye buna dair bir şey söylememesini ayrıca tembih etmeyi unutma." Mustafa Kemal trenden istasyona adımını atar atmaz İzmirlilerin sevgi gösterisiyle karşılandı. Yanında ordu komutanları, bakanlar ve milletvekilleri de vardı. Beyazlar giymiş Muammer Bey ile Mustafa Kemal'i İzmir valisi Abdülhalik Bey tanıştırdı. Çiçeklerle süslenmiş arabasına binen Mustafa Kemal, büyük bir kalabalık eşliğinde Zübeyde Hanım'ın mezarına gitti. Mezar başındaki konuşması çok içten ve duygu yüklüydü. Annesinin ölümünden duyduğu teessürü anlatırken, onun padişah ve hükümetinin sürekli baskı ve işkencesi altında yaşadığını, kendisi hakkındaki idam kararının infaz edildiği zannıyla felç olduğunu söyledi. Zübeyde Hanım'ın gece gündüz ağlamaktan gözlerini kaybettiğini anlatırken sesi titriyor, annesinden özür diliyordu. Vatanı kurtarmak için uğraşırken onu ihmal etmişti. Mustafa Kemal Zübeyde Hanım'ın mezarından ayrılırken Vali Abdülhalik Bey'e "Programda ne var şimdi?" diye sordu. "Emrinizi bekliyoruz efendim." cevabını alınca "Öyleyse Latife Hanımların evine gidelim." dedi. Göztepe'deki Beyaz Köşk yine olağan dışı bir gün yaşıyordu. Uşaki Zayda ailesi Mustafa Kemal'i karşılamak üzere bahçe kapısındaydı. Muammer Bey de kafileden ayrılıp eve gelmişti. Tanışma merasiminin ardından Mustafa Kemal hastalığı sırasında annesine gösterilen ilgi ve bakım için teşekkür etti. Cevaben "En aziz görevimizdi." denildi. Kahveler içildi. Mustafa Kemal Muammer Bey'e "İzin verirseniz kızınıza söylemek istediğim bir şey var," dedi ve Latife'yi elinden tutup götürdü.